podcast dinle.
Ben DJ Mert Hakan. Bugün çok önemli ve çok özel bir konuğumuz var. Reysaç Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven. Abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. Sen nasılsın?
Çok iyiyim, çok iyiyim.
Demirinde ise 10 parmağında 10 marifet olan birisin. Peki ama Durmuş Döven kimdir?
Normal bir anneden babadan olan bir insan olarak. Evet. 1961 Ankara doğumluyum. Hı hı. Ankara'da büyüdüm. Ankara'da lise, üniversiteye okudum. Sonra kader bizi ticarete yönlendirdi. Belki genetikten, belki yaşam şeklinden, belki gereklilikten. Bugündür keyifli bir şekilde ticaret yapmaya devam ediyorum.
Şu an Ankara'da değil, İstanbul'dayız. Kıyaslasan hangisinden?
Huzurla para arasında tercih yapmıştım İstanbul'a gelin. Huzur Ankara'da, para İstanbul'da. Sonra düşündüm huzurla para hiç yan yana gelmediğini.
Evet.
O zaman para ağır basıp İstanbul'a geldim. Çünkü Ankara merkez olduğunda yurt dışı seyahatlerimi İstanbul üzerinden yapıyorum. Müşterilerim %90'ı çok uluslu şirketler İstanbul'da.
Hı hı.
O zaman dedik ki Ankara huzurunu bırakalım. Memur kentini daha girişimci, daha dinamik şehire geldik.
Kendini nereli hissediyorsun ya da nerede rahatsın?
Ankara'da, Ankara'yı hissediyorum. Ankara'yı daha huzurlu hissediyorum. İstanbul'u bir yabancısı gibiyim.
Hı hı.
Zaten benim gibi çok da yabancı vardır bu şehirde. Biz Ankara'da daha disiplinli bir hayat tarzında yaşadık. İstanbul'sa biraz daha dinamik. Belki evet, kuralları da yaşayan kültüründe de sıkıntı. Yani İstanbul bir kere çok güzel bir şehir.
Evet.
Gecesi gündüzü ama uçları da çok fazla. Yani yaşam şekli, 10 dolar kazanan da 10 milyon dolar kazanan, 10 bin dolarlık evde oturanla 10 milyar dolarlık evde oturanların hep bir arada yaşadığınız yerde. İster istemez en çok göçün aldığı bir yer.
Hı hı.
Bu nedenle kendinizi daha konservatif tutuyorsun. O Ankaralı toplumsal yaşantınızda hala biz Ankara'da kırmızı, yeşil, sarı lamba yanıyor. İstanbul'da sadece kırmızı ve yeşil yanıyor. Sarıya tahammülleri yok. Ankara'da insanlar kurallarına uyuyor, burada uymuyor. Ben şirketimde binlerce insan çalışıyor, insan kaynaklarıma söylüyorum. Eğer bir kişi Ankara'da doğduysa, orada büyüdüyse ya da orayla alakalı bir iş yaptı ama beğendiğiniz işi almak istiyor, üstünden geçtiğini söylerse yine alın. İçinde yeter ki bir Ankara olsun diyorum.
İşe alırken böyle sorduğun enteresan sorular var mı abi?
Kesinlikle. Ben belli kesimde yani %50'ye yakını benden geçer. Tabii ki beni ilgilendirmeyen bölümlerde de vardır ama hep girişimci, risk alan, farklı görüşü olanları. Darwin ne diyor? Dünyada ne güçlüler, ne zenginler, ne yakışıklılar kalacak. Değişime ayak uyduranlar kalacak. İşte Yunus balıkları gibi.
Hı hı.
Karada yaşarken denize geçiyor. Ben hep karşımdakilerle konuştuğumda cümlesinin içinde bir şeyleri yakalamaya çalışıyorum. O da şu. Farklı olduğunu gösteren.
Hı hı.
Ya farklı bir şey düşün. İyi olmak zorunda değil.
Özgün.
Farklı olsun. Yani hepimiz bunun peşinde değil miyiz? Yani farklılıklar zaten yaratıyor. Yani ne bileyim, dumanla da haberleşiyordum. Birisi diyor ki bir gün tel koyacağım, senden haberleşeceğim diyorum. Cem Yılmaz'ın öyle bir şeyi var ya, ilk telefonu bulan Graham Bell'de.
Evet.
Bulmaya çalışıyor. Karısı da yat neyin peşindesin diyor. İşte o adam, gerçi biliyorsunuz değil mi? Alo ne demek olduğunu orada. Adamın sevgilisi
adı
var. Meta Lima Olson'un. Hmm. Aşık oluyor.
Hmm.
Hep hayal ediyor evli bir taraftan. Alo alo alo diyerek oluyor. İlk telefonda öyle bulunuyor gerçi.
Evet doğru.
İşte ben de farklılıklarım. Yani çalıştığım kişileri bir arkadaşım, bir takım üyesi, bir arkadaşım, bir çalışan gibi değil, bir kardeşim görüyorum. Onlardan böyle hep farklılık gelsin. Düzen zaten düzendir. Ama farklılıkları bulmak lazım. O yüzden de konuştuğum çalışanlarımın ortalaması 18 yıldır. Yani biz neredeyse Zeynep Kamil'den başlayıp Karacaahmet'te gidiyoruz. Kreşte başlayıp son nefesine kadar beraber çalışıyoruz. Benim şirketim bir ticari şirket gibi değil de bir duygusal şirket önceliği daha fazladır.
Hı hı.
Tabii ki büyüğüz, halka açığız, 26 şirket, 16 ülkede iş yapıyoruz ama ben her çalıştığımdan ya da işte üniversitelerdeki öğrencilerde de öyle, gittiğim şehirlerdeki konuşmalarda da öyle, televizyon programlarımda da öyle, karşımdakiyle sohbet eden, evet, ondan bir şeyler kapmaya çalışan, size benden vermeye değil, kapmaya çalışan bir yapım var.
Hı hı.
O yüzden de çalışanlarıma kapmaya çalışıyorum. Mesela ben belki bilgi olarak onlardan daha ileride olabilirim, daha iyi eğitimli olabilirim ama bu beni hiç ilgilendirmiyor. Ondan ne kaptığıma bakarım.
Peki hayat motton ne abi?
Yani huzurlu olmak.
Huzurlu olmak.
Mesela dünyaya bir kere geliyoruz. Hayat yine demin söylediğim gibi Zeynep Kamil Karacaahmet 80 sene ortalaması olan, biraz uzun biraz kısa olan da var. Böyle güzel bir dünyanın içerisinde savaşmak, kavga etmek, birilerinin haklarına tecavüz etmek. Bence çok anlamsız. Ne olacak? Yani kaç gömleği üst üste giyeceksiniz?
Evet.
Kaç araba üst üste koyup gideceksiniz? O yüzden benim hayat mottom bu güzel yaşantısı. Benim eşim de öyledi mesela. Tasavvucudur. Günlük kalktığında güneşin doğuşuna, bir yaprağın yere düşüşüne, güne, bir ağaca dokunarak. Ben de öyle bakıyorum. Zaten o yüzden de biraz uçak kullanarak havadan, karavan kullanarak tabiatı hissederek, motor kullanarak o tabiatın içinde riskli de olsa yaşantı. Bence hayata zaten bir kere geliyorsunuz. Bunun ikincisi yok. Pardonu da yok. Birilerine zarar vermenin, bir toplum içerisinde onlara zarar vermenin kime mutluluk verdiğini bilmiyorum. Bir garibanın, bir fakirin, fukaranın elinden bir şey almak için onu kucaklamak, dövmek ya da onu almak ya da bir kuşu vurup ondan 50 gram et almak, bir geyiği vurup onun yavrularını, bir fareyi bile öldürmek bence yanlış. O bile tabiatın bir kuralı. Benim odama gibi sinek girdiği zaman inanın sinekle konuşuyorum. Mümkünse çıkar mısın? Bak ben sprey sıkmak istemiyorum diyorum. En az bir iki kere odamı terk ettiğimi iyi hatırlıyorum. En azından güneyde, yaz aylarında. O diye bir şekilde giriyorlar. Çıkaramıyorsam ben çıkmaya çalışıyorum. Çünkü onun da bir yaşam hakkı var. Evet. Öldürmemek gerekiyor.
Şimdi Türkiye dışında 16 tane yerde, ülkede yatırımlarınız var. Hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor şirketleriniz?
Biz esasında Türkiye'de en çok bilinen özelliğimiz yollarda dolaştığı için lojistik. Evet. Türkiye'de de en büyük şirketlerden bir tanesi. İki tanesi halka açık. Reysaç Gayrimenkul ve Reysaç Lojistik. Tabii bizim onun dışında taşıt muayene istasyonu gibi, oteller gibi, enerji gibi, tarım gibi büyük sektörlerde de çok ilerideyiz. İyi bir noktadayız. Yurt dışında da tabii ki bu işleri entegre olarak yaptığım işler ama en çok bilinen Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük tren işletmecisiyiz. En büyük kara yanıtmacısıyız. En büyük depocusuyuz. Zaten ben de hep şeyi seviyorum. Ya bölgenin lideri olayım, ya sektörün lideri olayım, ya da tabiatın lideri olayım. Lideri olayım derken bu doyumsuzluk göstergesi değil. Mesela 10 sene önce 1 metrekare depom yokken şu an Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 8. sırasındayız. Trende, hayalimde önünden geçen treni bile görmeyen bir adam bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük tren işletmecisi yapıyoruz Avrupa-Türkiye hattında. Benim zengin olma ya da daha çok para kazanma arzum hiçbir zaman olmadı. Bunu beni yakından tanıyanlar bilir. Para bile taşımam. Ama bir şeye ulaşmak için çok emek sarf ederim.
Evet.
İşte Instagram'da geçen hafta bir yaptığım bir binayı açıkladım. Akdeniz'e bakan ülkelerin içinde en büyük, en hızlı 6 ayda bitirdim diye. Oradaki onun getireceği para değil de o cümleler beni etkiliyor. Akdeniz en büyük, en hızlı. Benim için hız. Dünyada her şeyi satın alabilirsiniz. Belki son zamanlarda tıpta da varız biz reisler olarak ama tıpta kol kocak bir şeyler alıyorsunuz. Duymayan kulağı yapıyorsun ama zaman alamıyorsunuz.
Evet. Peki şimdi bu pandemiyle beraber e-ticaret patladı ve dolayısıyla da lojistik çok önemli bir hale geldi. Sizin de 700 sırlık ve vinçlik bir kalabalık bir ordunuz var diyebiliriz. Peki bu kolay olmadı tabii. Nasıl oldu? Bunun bir serüvenini çok kısa anlatsanız.
Şimdi pandemiyi biraz anlatıp sonra başlangıcına geçeyim. Hı-hı. Pandemi normalde sektörleri zayıflattı, küçülttü ama e-ticaret uçtuğu için depoya ihtiyaç oldu.
Evet.
İnanılmaz tıra, kamyona, motosiklete, kamyonete, taşıma ihtiyaç oldu. İnsanlar o tüketme arzusunu, çünkü bir önce gerildiler. Tabiatta da öyledir ticari kurallarda. Bize kriz döneminde geri çekilen savaş veya kriz bittiğinde patlama olur. Hı hı. Hep öyle de krizde -10 küçülen bir ülke. Kriz sonrası +15-17 büyür. Lojistikte biz mahvolduk. Yani mahvolduk derken ekonomi çok büyük.
Yoğunluktan.
Çok yedik ama yetişemedik çünkü insanlar tuvalet kağıdı yok. Yiyecekler, sular istiyor. Hı hı. Evlerini istiyor. Bunu öğrendiler. Düğmeye basıyorsunuz her şey geliyor.
Biz çok yeni şirket çıktı.
Of inanılmaz.
Milyar dolarlık yatırımlar
daha
aldılar.
Daha da artacak. Evet. Korkunç artacak. O işte e-ticaret de çoğu benim kiracımdır. Operasyonu biz
en
yapıyoruz. En büyükleri. Günde 2,5-3 milyon ürün çıkıyor şu anda. Yani bütün bir AVM'de çıksa 5,000-6,000 bir de hızlı gidiyor. Hı-hı. Mesela konut sektörü geri gitti. Çünkü konutun dışında dayınızda, amcanızda, annenizde, babanızda kalabiliyorsunuz. Otel sektörü bizde oteller de var. Gelmeyebilir. Başka yerde yatar, parkta yatar. Ofisiniz zaten anlamı kalmadı. Her araba, her cep telefonu, her kafe.
Ofis oldu.
Ofis oldu. Ama bir şey yok olmadı. Depo.
Evet.
Bütün ham madde, yarım mamul, bitmiş ürün. Çöpünüzü bile bir yere depolamak zorundasınız. Depolar uçtu, biz de zaten çok iyi gidiyoruz.
Siz de bol bol depo yapıyorsunuz.
Of diyorum ya.
En sevdiğiniz şey galiba.
Ama kerası güzel. Güzel, her gece 12'de paramız düşüyor.
Ne güzel.
Çok emek sarıyor. Zaten bir kişi çalışıyor ve Türkiye'nin en büyük emlak konuttan sonra ikinci. Emlak konut devreye girerse bazen ikinci, üçüncü oluyorum. Hı-hı. Demek ki bu sürede yine böyle iyi bir yerlere gibi halka açık bir şey. Şimdi Reysaç nasıl kuruldu? Ben 90'lı yıllarda çok fazla derecede yine kendi lokasyonumda bugüne göre küçük, o güne göre yine bir öğrencinin, lisede okuyan bir öğrencinin yaptığı ticaretten ufak tefek banka şubesi, işte inşaat, yapsat gibi işler yapıyorum. O zaman da 15-16-17 yaşındayım.
Maşallah.
Bu yaşta çocuklar ekmeğe kulağına sokuyor 20'sinde.
Ellerinden işte, telefonu düşürmüyorlar.
Yani onlar da belki böyle haklılar. Ben kızıma da soruyorum. Artık oğlum akıllı, yani kızım daha yeni jenerasyondan. Üniversitede çocuklara soruyorum. Su kirlisini ne yapıyorsunuz diyorum. Market ararız gelir diyor. Biz su kesince Ankara'da güğümlere, işte bulabildiğimiz boş kaplara su yapıyorduk. Zaten günde 3-4 saat akıyordu. Ondan sonra akmıyordu. Elektrik kesilirse ne yapıyorsun diyorum. Jeneratör var diyorlar. Biz de hemen gaz yağı, lamba mümme yapıyorsun. Peki domates hangi mevsimde çıkar diyorum öğrencilere vesaire. Herkes diyor ki her mevsimde. Biz sadece Haziran, Temmuz, Ağustos'ta domates gördük. Karpuzu. Şimdi her mevsimde var. Yani yeni jenerasyon sıkıntıları görmedi. Doğru. Bunlar da bilmiyor yani. Evet. Telefon, mesela ben küçükken oğluma dedim ki bizim küçükken televizyonumuz yoktu. O dedi ki DVD seyretseydiniz. Çünkü televizyonun olmadığı mantık, ben çünkü 7 yaşında ilk televizyonu gördüm ve haftada 2 saatlik yayın yapıyordum.
Evet.
Bu arada da ben 150 yaşında falan değilim yani. Dünyanın gelişimi çok hızlı oldu.
61 doğumlusun değil mi abi?
61 doğumluyum, evet. Ama mesela 10 sene önce, 15 sene önce cep telefonu.
İnanılmaz bir döneme denk geldik biz. Ya dünya, teknolojinin bir noktadan bir noktaya sıçrayışına resmen gözlerimize şahit olduk ya.
İnsanlık tarihinde diyelim ki en azından Göbektepe'yi baz alalım. Hı hı. 13 bin yıldaki bütün buluşların işte binlerce katı son 10 yıl içerisinde olmuş.
Evet.
Yani benim dedem cep telefonu görmedi. Uçağı da görmedi. Ondan sonra belki treni de görmedi. Bulaşık makinesini görmedi. Elektriği görmedi. Yani Kraliçe Elizabeth'in annesi babası İngiltere'de mumla büyüdüler. Yani 1800'lerde elektrik yoktu.
Evet.
1900-1890'larda ilk elektrik, o da lokal jeneratörlerle dönen. Bugünkü gibi düğmeye basıp da elektriksiz bir hayatı düşünemiyorum.
Evet.
Buzdolabısız bir hayatı düşünemiyorum. Ne bileyim, telefonsuz bir hayatı ben düşünemiyorum. Şimdi 90'lı yıllarda ben Türkiye'de otomotivin artacağını düşünerek bir otomobil bayiliğine girdik. Hı-hı. İşte bir markanın. Fakat o zamanlar Türkiye'de arabalar ithal geliyordu. Bugünkü gibi 1 milyon 300 bin araba üretilmiyor. 1 milyon 100 bin satılmıyor. Türkiye'nin şu an realitesi. Bunların çoğunda Reysaç yaptığı için otomotiv demek.
Yedek parça. Evet.
Yedek parça, üretim, ham madde, cam, çerçeve, hepsini üretiyoruz, veriyoruz, taşıyoruz. 34 ülkeden parça alıyoruz. Hı-hı. Bir arabada 10 bin parça var biliyorsunuz.
Biliyorum.
Düşünün. Bu arabalar Türkiye'de bayisi olduğunda Ankara'da gelirken sürerek geliyorlardı. Fakat o şimdiki otoban yok, cep telefonu yok, GPS yok. Kişi araba İstanbul'a alıp bir hafta sonra getiriyordu. 3-5 bin biniyor. Ata eşeğe çarpıyor, deviriyor, getirmiyor, parçasını söküyor. Ben de o zamanlar işte askerlik nedeniyle vesaire Amerika'ya gidiyorum, geliyorum, okuldur vesairedir. Fransa'da falan görmüştüm. Bir tane tır yaptırdım Ankara'da. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde sıfır malı satan, sıfır arabayı getirip bayisine satan olmuştum. Bu arada diğer markalar da beni de taşır derken, hı hı, ben tır sayımı artırdım, oto taşımayı.
İhtiyaçtan kaynaklı yani.
Tabii tabii. Sene 90 yılı.
Evet.
Ben 94'e geldiğimde 70 tıra ulaşmıştım ve Türkiye'nin tamamının sıfır araba taşıyan. Vay. Tabii iyi para kazandım. 94'te kriz oldu. Biraz geri çekildi. Bu sefer arabalarımın tipini değiştirip normal kuru yük dediğimiz deterjandır, petroldür taşımaya başladım. Bu sefer orada büyüdü. Bu sefer bölümler oluştu. Oto taşıma, kuru yük taşıma, tren taşıması, likit taşıma, gaz taşıma. 3700 tırlara ulaştık.
Evet.
Artık yapacak bir şey kalmadı. Kontrol elimizden gidiyor. Büyüdük, para kazanıyoruz. Sonra halka açıldık. İşte sonra bölümleri ayırdık. Depolar bölümü GEYO'nun, Reysaç Demiryolları böyle. Bir arada, bu arada da sektörleri çok yakından biliyorsunuz. Çünkü lojistikçisiniz. Sizden hiçbir şey gizlenmez. Kim ne sattı, ne aldı. Evet. Stoğana kadar kaça alı, kaça satır. Biraz da sizi kırbaçlıyor, teşvik ediyor. Başka sektörlere de girdik. İşte tarımdır, otelciliktir, taşımaydır, enerjidir.
Ama lokomotif lojistikte.
İşte o benim lokomotifim gibi oldu artık. O öbürlerine finans üretti, büyük üretti. Adınızı duydunuz, sizin göremediğiniz, yani sizin derken şahsınız anladı. Diyelim ki bugün akşam çok ünlü bir Türkiye'de markanın CEO'suyla yemek yiyorum. Dün ayrı bir markaydı. Bugün, çünkü lojistikçiye teslim olmak zorundasınız.
Doğru.
Mecbursunuz. Bu doktora gidip nasıl ameliyat olurken teslim oluyorsanız.
Evet.
Şeyde de oluyorsun, lojistikte de bütün bilgilerinizi,
tabii,
bütün
tabii.
Ha, burada müşterimizin bilgileri beni çok ilgilendiren değil ama ben bugün Türkiye'de ne kadar domates satıldı, kaç cep telefonu
bütün
satıldı,
datalar var.
Kaç araba satıldı, e-ticarette kimden ne çıktı, kaç ürün koydu, kaç tanesi satıldı, kaç ürün vardı yetişemedi. Mesela öyle bir ürün var ki günde bir ayakkabıdan 10 bin tane ürün koyuyorsunuz, 3 milyon talep geliyor. Çok iyi bir software'lere ihtiyacımız var. Biz buralardan geldik ama yine ben binlerce insan çalışıyor. Problemimiz yok. Sorunsuz bir şirketiz. Paramızı ödüyoruz. Çalışanımız mutlu. Ülkemiz
daha
mutlu.
Da iyi olsun inşallah. Şimdi lojistik dedik. Tabii ki lojistik sadece kara taşımacılığı değil. Aynı zamanda da tren var. Burada da çok bayağı güçlüsünüz.
Hava var, deniz
hava var. Yani sizin bu trendeki aktiviteniz nasıl?
Şimdi hayat esasında bir koridor gibi. Hı hı. Şu anda aklıma Luna Park'ta kaydırağa bindiğiniz gibi artık oradan geri dönemiyorsunuz. O akıntı sizi suyla beraber götürüyor. Evet. Şimdi lojistik dediğiniz zaman enstrümanları geliştirmeniz lazım. Bir konser veren senfonide bir sürü çalgılar olacak. Bizde de müşterinin ürünleri var. Diyelim ki cep telefonu taşıyorsanız şeyle götüreceksiniz. Daha küçük arabayla götürün. Çünkü üstünde biz mesela para da taşıyoruz. Merkez Bankası'nın parasını taşıyoruz. Çok büyük miktarda
para. Taşıyorsunuz
şu anda
abi?
Taşımıyoruz ama geçmiş yıllarda taşıdık.
Bilgileri alabilir miyiz?
Size şunu söyleyeyim. Hiçbir riski de yok. Bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Ama başka ürünlerdeki risk daha fazla, onu söyleyeyim. Çünkü onun satılabilir ürünü var. O parayı alıp da götürecek hiçbir canlı yok.
Evet.
Bugüne kadar da hiçbir risk yaşamadık. Dünyada da yaşanmıyor. Ama başka ürünlerde daha risklisiniz. Yani karpuz taşımanız para taşımadan daha riskli.
Bozulabilir.
Yolda duruyor. Hayır. Ya? Yolda durup birisi üste çıkıyor. Adana'da beşer tane karpuz atıyor. Ya. Ne bileyim başka bir deterjan, boya malzemesi vesaire götürün. Soyulma olasılığınız.
Evet.
Tütün mamullerinde de öyle. İçeceklerde de öyle. Şimdi sadece erdemirin, kardemirin taşıması 20 milyon ton. Siz bunu 20 ton 20 ton tırla taşıyamazsınız. Ama cep telefonu ithal edecekseniz Filipinler'den, Japonya'dan, Çin'den, Amerika'dan uçakla getirmek zorundasınız.
Evet.
Çünkü o cep telefonun bir tanesi 1000 dolar ama maden getireceksin, uçakla getirmeyeceksin. Şimdi birbirinin farklılık var. Hızla alakalı ürün varsa uçak. Orta hızda bir ürün varsa kesinlikle tren. Daha hızlı bir orta ürün varsa tır. Şimdi bindiriyorsunuz, yarın Ankara'da bulursunuz. Ama 4 gün sonra gidecekse tren. Ama tren de 2000 ton götürüyor. Tır 20 ton götürüyor. Uçak 200 kilo götürüyor. Çünkü bir de trenin şöyle bir özelliği var. Ucuz. Bir tane lokomotifin var. Bir tane de makinistin var. Ama tırda şoförün var, lastiğin var, vizyen var, geçiş belgesi var. Kazası var. Bir de değer kaybediyor. Bugün bir tır 100 bin euroya alıyorsun. Dorsesiyle 150 bin euro. 4 sene sonra satarsan 30 bin euro. Ama treni alıyorsun 60 bin euroya vagonu. 10 sene sonra yine 60 bin euro. Çünkü bir şey değer kaybetmiyor. Demiryolu maalesef evlat olarak gidiyor.
Oysa ki daha...
Ama inşallah...
Ben, daha avantajlı. Daha
avantajlı
karlı.
İşte mesela ben Rusya'da bulunduğum dönemde Rusya'da karayolun olmadığı şehir veya ilçe %30'dur. Demiryolun olmadığı ilçe ve şehir sıfırdır.
Evet.
Bir de hava yolu çok Rusya'da gelişmiştir. Her yere helikopter, öğrenciler bile helikopterle gider. Çünkü toprakları çok fazla. Evet. Kamçatka'dan, Nijni Novgorod'dan Polonya sınırına kadar 17 bin kilometre bir ülke.
3 katlı metroları vardı. Ben gittim Yandex'in davetlisi olarak. 7 şerit gidiş.
Sankt Petersburg mu, Moskova mı?
Moskova.
Moskova.
7 şerit gidiş, 7 şerit geliş yolları var. 14 şerit. Hepsi de tıkalı. Kimse de kornaya basmıyor. Çok enteresan gelmişti bana. En son Rusya'dan bahsetmiştik. Rusya ve Durmuş Döven deyince aklıma uzay geliyor. Birçok şey vardır eminim, yatırımlarınız vardır ama benim aklıma ilk önce o geliyor. Uzaya çıktınız abi. MiG-29'a bindiniz ve stratosferin üstüne mi çıktınız? O bölgeye mi çıktınız bilmiyorum. Bayağı bir G'de yediniz. Kendinizi riske de attınız ve uzayı dünyadan gören ilk Türk kozmonot oldunuz ve inanılmaz bir deneyim olmalı. Nasıl karar verdin böyle bir şeye? Yani çıktıktan sonra da baktığında ne hissettin ve hayatında bu ne gibi bir değişikliğe sebep oldu?
Uzun bir anlatım olması lazım ama kısalaştırarak başlıklarla.
Biz bunu böyle deriz ikinci.
Tamamen yok, şahsınız için değil.
Evet.
Bir tesadüflerin etkisi. İnsanlar bilmediği şeyler enteresan geliyor. Bugün olsa belki gitmezdim. O riski almazdım. Şimdi Ankara'dan okuyup Amerika'da işte okul vesaire gibi gittiğimde korkarak bindiğim uçakta döndüğümde uçak kullanan birisi noktasına gelmiştim. Hafta sonları orada ufak tefek şeylerle, küçük uçaklarla
Cessna
öğrendik. Cessna tabii ki genellikle. Ondan sonra toplumun söylediği pırpır gibi şeylerle. Sonra Ankara'da birkaç saat ya da gün mesela ay neyse Türk kuşuna gittim, uçtum. Uçmayı sevdim. Tesadüf, o da bana da uygun çünkü hız, zaman ve farklılık. Sonra ekonomik durumum itibariyle ilk Cessna'nın ama Glasgow'da artık o paper ya da Cessna denerek biraz küçümsenerek yapılan uçağın teknolojik olarak ilerisi. Böyle bir şeyde de Rusya'da bir gün Rusya'daki iş yaptığım için oralardaki yatırımlardan vesairelerden dolayı Cosmos City diye bir yere gittiğinde Rusların biliyorsun uzayda çok ilerler.
Tabii.
Savunma sanayinde de çok ilerler. Uzayda silah sanayinde de ilerler. Bugün çoğu silahlar Rus kökenli. Kalashnikov.
En başta.
Ondan sonra Sikorsky helikopterleri. Tabii. Vesaireleri gibi. Bunu sevdiğim zaman böyle bir programın olduğunu, işte orada benim danışmanlarım var. Çok iyi derece Rusça biliyorlar kendileri. Sankt Petersburg Üniversitesi çok ünlüdür. Ondan sonra öğrenip o programa girdiğimde Nijni Novgorod'da 2014 yılında Dijinovgrad'dan. Bu katman 5 katmandan oluşuyor. Atmosfer, troposfer, stratosfer, egzosfer, megosfer diye. Yani dünyanın çıkışından sonra 5 katmandan oluşuyor. Dünyanın yörüngesine çıkılan ilk katmanlardan stratosfer, egzosfer. Stratosfere çıktığımda artık yörüngedesiniz. Dünyanın yuvarlak olduğunu çok rahat görüyorsunuz. Dünyanın dönüşünü ve yörüngenin hızını görüyorsunuz. Maalesef o tarihlerde çıkarak uzaydan dünyayı gören, en yüksekten gören ilk Türk.
Niye maalesef?
Yani da benden önce biri gidebilirdi. Niye bana rast geldi?
Bu güzel bir şey.
Ben bazen ihale ya falan iş aldığım zaman maalesef iş bizde kalmış diyerek.
Yani
o işin biraz esprisel. Evet. Yani onun bir başarısı ve artısını. Tabii yani de. Bu vesile artısı gibi. Maalesef işi de biz almışız. Maalesef yine biz kazanmışız.
Uzaya çıkan ilk Türk yani.
Evet. Maalesef uzaya çıkan ilk Türk'üm. Uzay artık bilinmezliğini çok kaybetti. Hani bu bizim küçüklüğümüz 1960 yıllardan aylar, uzaylar, işte yörüngeler falan. Artık herkes yörüngeye bir şey fırlatıyor artık. Roketleri. Doğru. Dikkat edin, ticari şirketler yapmaya başladı.
Aynen.
Türkiye de bu konuda çok rahat. TürkSat 5 hava uydusu ODTÜ'de yapıldı. Evet. Çin'den fırlatıldı. Daha önce Guyana'dan fırlatıldı. Türkiye de bu konuya zaman ayırırsa başarır. Ha, burada çok mu bir farklılık olacak? Olanlar oldu. Yani sizin toprağınızı, madenlerinizi uzaydan gören insanlar bunun kaymaklarını yedi. Bizler artık birazcık turistik bölüme doğru gideceğiz. Çünkü bu yörüngede şu anda 2473 civarında uydu var. Bunun 1200'leri ölü vaziyette. Çöp olarak işte mesela benim korkularımdan bir tanesi. Korku demeyeyim ama.
Ama çok tehlikeli.
Orada bir yerde kalsaydım sonsuza kadar her 45 dakikada evin üzerinden geçiyor
film
olacaktım.
Film vardı hatta bir tane.
Gravity.
Evet.
Sandra Bullock'un filminde.
Korkunç.
Çok mantığa uyuyor. Biraz Amerikan Hollywood filmi ama
evet.
Mesela orada çok mantıklı bir şey var. Yangın tüpünü alıp o yangın tüpünün pist ettiğinde öbür tarafa gitmesi. O benim yaşadığım şeyler. Yani benim çıkıp da yaşadığım değil. Yani uzayda cep telefonunuzu fırlattığınızda 50 bin kilometre gidiyor. Çünkü sürtünme yok.
Doğru.
Mesela sizden farklı olan bir özelliğimi söyleyeyim. Hani neler düşündüğümüz ayrıca. Ben zifiri siyah gördüm. Renk
sıfır,
gördüm.
Sıfır siyah.
Zifiri siyah. Yani bu siyah değil. Evet. Çünkü bir yere dokunmadığı için renk oluşmuyor. Sıfır sessizliği duydum. Ama hiçbir ses yok. Yani sıfır sessizlik derken anladım. Şimdi bir odaya kapanın, 50 tane duvarınızı kalınlaştırın. Yine de bir kulağınızda çınlama olur. Orada öyle bir şey yok. Kuzu kuzu da geri geldik. Bir daha gider miyim? Asla. Laza asıyorlar mı? Son arzun demiş. O bu bana ders olsun demiş. Şu anda uçak kullanıyorum sadece.
Şimdi siz sevmiyorsunuz tabii başarı kelimesini ama ben biliyorum. Yine de sorayım. Başarılı olmak isteyenlere tavsiye nedir?
Çalışkanlık.
Çalışmak.
1915'te yenilen Almanya çalıştı. 1940'lı yıllarda dünyaya yine lider oldu. 46'da, 45'te yenildiler. 1959'da Türkiye'den işçi ve mühendis aldılar. O Almanya 1946'da yerle bir olmuştu. Videolarını da görüyorsunuz televizyonda.
Halkın üçte biri.
Üçte biri öldü.
Evet.
Üçte biri yurt dışına kaçtı.
Evet.
Kalan yaşlılar insan ötesi çalıştılar. Bugünkü Almanya yaptılar. Tek başarısı şeyse çalışmak. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Bir saatte yapılacağı ya da oturanın durumunu ölçün. Hiç zekaya gerek yok. Japonlar şimdi Çin'i görüyoruz nereye gidiyor. İnsan ibadet görüyor çalışmayı.
Hindistan Japonlar geliyor şimdi.
İki tane bomba yediler. Nükleer bomba.
Evet.
Bizde iki tane tüp patlası 6 ay kendimize gelemiyoruz.
Doğru.
O Çin'i görün, Japonya'yı görün, Almanya'yı görün. Amerika'ya gidenlerin %98'i kaçkın. Ya köle, ya Spanikler.
Evet, evet.
Ya da Bangladeş'ten, Sri Lanka'dan, Vietnam'dan, savaştan kaçanlar bugün doğru. Amerika yapıyorlar. Ya da gelişmiş ülkelere bakın. Peki gelişemeyen ülkelere bakın. Mısır, 4000 yıldır medeniyetin yeri. Orta Doğu medeniyetin yeri. Hangisi gelişmiş? Yerle bir on. Yani şu anda Türkiye'de de öyle. 2000 yıl önce Ege sahillerindeki Roma İmparatorluğu'nda yapılan binalarla şu anda bizim yaptığımız binaları yan yana koysanız da. Şimdi o gördüğünüz insanlar mermeri işlemişler. Tül olarak bazı mermerde ben gördüm. Tül olarak hissediyorsunuz. Yani mermerin üstüne tül olur mu? Mermerden tül yapmış. Şimdi çalışkanlık ya.
Çalışmak böyle lazım.
Çalışmazsanız olmuyor. İnanın Japonya'da sizin odanız kadar bir yerde 2-3 aile tarımdan geçiniyor.
Evet.
Ama ürünlerini yapıyor. Biz 5000 dönüm ekiyoruz. Bırakıp gidiyoruz. Ne gübreleme var ne kontrol. Ben mesela tarımda çarşamba ovasında yapıyorum. Tek 3 ürünü alan canlıyım. Benden başka daha ikinci ürünü alan bir canlı yok.
Çünkü ama bilim ve teknoloji kullanıyor.
Bir tane de adam çalıştırmıyorum. Sulama sistemi otomatik. Traktörlerim otomatik GPS'ti. Yani tarımda çok ileriyim ve gördüğün zaman heyecanlanmak mümkün değil.
Çok
yani
güzel.
Orayı görüp de titremek. Ben ki Amerika'da o fruit basketları gördüğümde. Yani Amerika'da mesela fruit basket dediğimiz Kaliforniya Kaliforniya çölünde 1 metre santim toprak yok. Ama çöle dikmiş damla evet. sulamayla Rocky Dağları'ndan getirdiği. Şimdi çalışmak lazım. Yani çalışarak elde etmeyeceğiniz hiçbir şey yok.
Biz de seni burada ağırladığımız için çok heyecanlıyız. Ben de çok teşekkür keyif aldım geldiğin için abi. Her zaman bekleriz.
Her zaman sizi görmekten, böyle bilgi ve deneyimleri sizin gibi güzel insanla paylaşmaktan, toplumla paylaşmak mutlu oluyorum.
Sağ olun. Peki Patronlar Kulübü programını sonlandırma zamanı geldi. Ben DJ Mert Hakan. Konuğumuz Reysaç Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven'di. Bir sonraki programda yeniden görüşeceğiz. Hoşçakalın.
Podcast dinle.